Ayrım 32, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 330. Bakın bu arada konudan uzaklaştık. Firari FETÖ'cülerden bahsediyorduk. Firar eden edene, son haberlere göre firar eden şüphelilere HSYK kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan savcı Fikret Seçen de eklendi. Seçen görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da 20 gün rapor alarak Hollanda'ya gitti. Fethullahçı terör örgütü soruşturmalarında ve davalarda haklarında yakalama kararı olan Fethullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Akın İpek ile eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş ve Mehmet Yüzgeç firari durumda bulunuyor. Firari olarak aranan şüphelilere eklenen eski savcılardan Zekeriya Öz, Celal Kara ve Muammer Akkaş'tan sonra Fikret Seçen'in de Hollanda'ya gittiği tespit edildi. Seçen'in Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, HSYK'nın geçici olarak görevinden uzaklaştırdığı 24 Kasım'da 20 gün rapor alarak Atatürk Havalimanı'ndan Amsterdam'a gittiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen 3 soruşturma sonunda 1 numaralı şüpheli Gülen hakkında 3 dava açıldı. Gülen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PDY'nin tahşiyecilere kumpas kurduğu iddiasıyla 33 şüpheli hakkında açılan davada sanık olarak yer alıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki paralel devlet yapılanmasının takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurduğu iddiasıyla 69 sanık hakkında açılan dava ile Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanığı Gülen için kaçak olması, kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması, suçların vasıf ve mahiyetiyle adli kontrol tedbiri kararının yetersiz kalması gerekçeleriyle 3 kez yokluğunda tutuklama kararı verildi. Fethullah Gülen için bu davalar kapsamında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması da talep edildi. Gülen Ankara, İzmir, Uşak'ta yürütülen soruşturmalarda da şüpheli konumunda yer alıyor. Gülen hakkında istenen kırmızı bültene ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında PDY'nin Selam Tevhid soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında darbeye teşebbüs etmek ile silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek suçlarından İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 18 Eylül'de gönderilen yazı üzerine Dumanlı'yı gözaltına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Dumanlı bulunamadı. Dumanlı hakkında bu soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PDY'nin 2009'da düzenlenen tahşiye soruşturmasında kumpas kurduğu ve usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma da Dumanlı şüpheli konumda yer alıyor. Dumanlı hakkında 18 Aralık 2014'te yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Emre Uslu, Selam Tevhid'de kumpas soruşturması kapsamında açılan davada, Sinan Dursun ise 25 Aralık kumpas davasında firari sanık olarak aranıyor. 25 Aralık soruşturmasında görev alan eski savcı Muammer Akkaş, görevi kötüye kullanma, eski hakim Süleyman Karaçöl görevi ihmal suçlarından Yargıtay'da yargılanıyor. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davanın ilk duruşması 25 Kasım'da yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Karaçöl ve Akkaş hakkında ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin oluştuğu gerekçesiyle tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Akkaş ile Karaçöl hakkında tutuklanmaları amacıyla yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda Karaçöl tutuklanırken Akkaş'ın firar ettiği tespit edildi. PDY'nin yaptığı 17-25 Aralık darbe girişiminin savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından önce yurt dışına kaçtıkları belirlendi. HSYK kararnamesiyle görevden uzaklaştırılan, haklarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek iddialarıyla soruşturma yürütülen eski savcılar Öz, Kara ve Mehmet Yüzgeç için 10 Ağustos'ta Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Öz, Kara ve Yüzgeç'i bulunarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmeleri için gerekli yazı yazıldı. Araştırma sonrasında eski savcılar Öz ve Kara'nın yakalama kararı öncesinde 10 Ağustos'ta sabaha karşı 10 dakika arayla Gürcistan'a kaçtığı, ardından Ermenistan'a geçtikleri tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ağustos'ta Öz ve Kara için Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı'na difüzyon mesajı yazdı. Yazıda Öz ve Kara'nın haklarındaki suçlamalar tanımlanıp yakalama kararı eklenerek Türkiye'ye iadeleri için girişimlerde bulunulması talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ağustos'ta yurt dışına kaçan eski savcılar Öz ve Kara hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul'daki askeri casusluk davası ile ilgili hazırlanan müfettiş raporunu ele alan HSYK 2. Dairesi, sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymayan eski İstanbul Başsavcı Vekili Çorum Savcısı Fikret Seçen'in 24 Kasım'da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 Kasım'da resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından Seçen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması talep edildi. Aynı gün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Seçen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Seçen'in HSYK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım'da 20 gün rapor alarak Atatürk Havalimanı'ndan saat 17'de KLM Hava Yolları'na ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam şehrine gittiği öğrenildi. Fikret Seçen'in yurt dışına çıkış yasağı konulmadan 9 gün önce de Hollanda'ya gittiği ve burada bir hafta kaldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında söz konusu örgüte finans desteği sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Koza İpek Holding'in çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 23 şirketinde Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Eylül'de arama yapıldı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği de FETÖ'ye finans desteği sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek hakkında 2 Eylül'de yokluğunda tutuklama kararı verdi. FETÖ yöneticisi terörizmin finansmanı Zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamaları yöneltilen İpek'in operasyondan 2 gün önce 30 Ağustos'ta uçakla İngiltere'ye gittiği belirlendi. Tayyip'in başbakanlığı döneminde çalışma ofisine böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı konulması ile ilgili başbakanı siyasi casusluk amacıyla dinlemek, kamu görevlisinin özel hayatının gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek suçlamaları yöneltilen 5 kişi de yurt dışına kaçtı. Davanın 13 sanığından dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Ali Özdoğan, dönemin Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı Güvenlik Sistemleri Büro Amiri Emniyet Amiri Serhat Demir ve dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Enes Çiğci de halen firari durumda. KPSS'de usulsüzlük iddialarına yönelik operasyonda aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 83 kişiden 7'si de yurt dışında. Usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmanın ikinci etabında ise hakkında gözaltı kararı alınan 78 sanıktan 4'ünün yurt dışında bulunduğu, ikisinin de yurt içinde firari durumda olduğu öğrenildi. FETÖ'cü doktordan alçak ticaret. Fethullah'ın doktorlarının örgüt bağlantıları araştırıldığında ilginç bilgilere ulaşılıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen'in doktoru Profesör Doktor Tuncay Delibaşı hakkında organ ticareti suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıkıyor. Örgütün organlardan alınan hücreli, ABD'li ve İsrailli müşterilere hasta başına 500 bin dolara sattığı iddia ediliyordu. Hacettepe Teknokent'in müdürlüğünü yaptığı dönemde buradaki 100 milyon dolarlık usulsüzlüğün kilit ismi olduğu anlaşılan Delibaşı, 2007-2011 yıllarında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Mamak'ta kurulan Pankreas Adacık Hücre Nakil Merkezi'nin de başında oldu. Sonraki yıllarda da kendi belirlediği isimler projeyi yürüttü. Kararda yer alan bilgilere göre Delibaşı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalkınma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumları üzerinden yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ödenekle kurduğu merkezde adacık hücre nakli çalışması yaptırdı. Şeker hastalığının tedavisi için kurulan merkezde önce hayvanlar üzerinde deneyler yapılacak, sonra da pankreastan alınan kök hücreler insanlarda kullanılacaktı. Böylece şeker hastalarının insülin kullanmasına gerek kalmayacaktı. Delibaşı iddiaya göre deneylerde kullanılmak üzere gereken pankreasların temini için bu kadar da olmaz denilen bir yöntem buldu. Sağlık Bakanlığı'ndan sipariş bir genelge çıkarttırarak hastanelerde beyin ölümü gerçekleşen vakalardan ailelerin onayıyla yapılan organ bağışlarında pankreasların kendi merkezlerine gönderilmesi talimatını yürürlüğe soktu. Bunun üzerine acılı aileler bağışların hayat kurtaracağını düşünerek organ bağışı formuna imza attı. Ancak pankreaslar insanlara nakledilmedi. Başsavcılığın soruşturmasındaki iddialara göre pankreaslardan izole edilen hücrelerin bir kısmı hayvan deneylerinde kullanıldı. Bir kısmı ise FETÖ'nün ABD ve İsrail'deki müşterilerine hasta başı 500 bin dolar karşılığı satıldı. Adacık hücre nakli için pankreastan alınan hücrelerin en geç bir hafta içinde kullanılması gerektiği, bu nedenle insan tedavisinde kullanılmış olma ihtimalinin çok zayıf olduğu belirtiliyor. Ankara Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Sağlık Bakanlığı'ndan Delibaşı ile birlikte hareket ettiği düşünülen bürokratların belirlenerek bildirilmesini istedi. Ancak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun yaklaşık 8 aydır Ankara Başsavcılığı'na hiçbir yanıt vermediği öğrenildi. Başsavcılıkta soruşturmayı ilerletemedi. Delibaşı'nın da bu süreçte 6 aylık izin alarak ABD'ye kaçtığı iddia ediliyor. Savcılık kaynaklarına göre ölenlerin yakınlarının bilgisi dışında alınan her bir pankreas için 1 yıl hapis cezası gerekiyor. Aradan geçen 6 yılda kaç pankreas alındığının belirlenmesi ve bu pankreasların nasıl kullanıldığı bakanlıktan gelecek yazıyla tespit edilecek. Hem devletten alınan 20 milyon dolarlık ödenek hem de organ ticaretinden elde edilen gelirlerin FETÖ'nün kasasına girdiği düşünülüyor. Delibaşı Gülen'in doktoru olduğu iddialarına, "Fethullah Gülen'in resmi olarak doktoru değilim. Amerika'da yaşadığım yıllarda kendisini bir defa muayene ettim. Ondan sonra hep devam etti. Fakat rutin olarak değil," demişti. Delibaşı'nın Gülen'in şeker hastalığına çare bulmak için ekip kurduğu ve deneyler yaptığı kamuoyuna yansımıştı. Gülen üfürüyor. Jinekolog doktor Alp Nuhoğlu'nun 6,5 aylık doğan bebeği sağlık sorunları yaşıyordu. Nuhoğlu bebeği için, "Bebeğimiz Ali'nin kafasında kanama riski var. Öyle olursa bebek sakat kalır. Bu durumda bebeği yaşatmamakta yarar var," diyordu. Alp Nuhoğlu bir iş için Amerika'ya gidiyor, tabii yanında İhsan Kalkavan'la. "İhsan Kalkavan, buraya kadar gelmişiz, hadi kalk Fethullah Hoca'nın yanına gidelim," şeklinde teklifte bulunuyor. Gidiyorlar, yemek yiyorlar, sosyetik jinekoloğu baş köşeye oturtuyorlar. Böyle olunca Nuhoğlu hemen Gülen'in çok özel bir adam olduğunu anlıyor. Özel bir adam yani Gülen kendi duasının yazılı olduğu bir altınını Nuh oğluna veriyor ve şöyle diyor. Bunu al oğluna tak, merak etme, iyi olacak. Jinekolog şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyor. Çünkü millet Gülen ile görüşmek için 2-3 ay sıra bekliyor. Ama kendisi anında görüşüyor. Bakın şu Allah'ın işine ya da Gülen'in gidişine. Nuh oğlu asıl şaşkınlığı yurda döndükten sonra yaşıyor. Bir de bakıyor ki bebeği iyileşmiş. Karısı bebeğe süt vermiş, bebek de o sütü rahatlıkla yutmuş. Daha başka kimler yutmuş, hep beraber izleyelim. Şaşkınlığı geçen Nuh oğlu hemen teşekkür etmek için Fethullah'ı aramaya başlıyor. Ancak ulaşamıyor. Ulaşamayınca da Gülen'in yardımcılarına bebeğin sağlıklı olduğu müjdesini veriyor ve teşekkürlerini sunuyor. Ve ardından bebeğin Fethullah'ın üfürüğü ile geçtiği muştusunu basına üflüyor. Fethullah'ın okuyup üfleyerek verdiği altın sadece bebeği iyileştirmekle kalmıyor. Uzun zamandır Kıbrıs'ta sürüncemede olan ruhsat işlerini de hallediyor. Nuh oğlunun Kıbrıs'ta açmak istediği tüp bebek merkezinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyor. Üstelik Nuh oğlu daha altını bebeğine takamadan bu kadar faydasını görüyor ve şöyle konuşuyor. Şu an bebek hastanede olduğu için orada kaybolmasın diye üzerine şimdilik takmadım. Biri gider bebeğin üzerinden alır, ondan sonra üzülürüm. Bu yüzden bebek eve gelince hemen takacağım. F tipi doktor. 5 Aralık 2007 tarihinde Akşam Gazetesi yazarlarından Oray Eğin bu üfürükçülük olayı ile ilgili şunları yazıyordu. Medyatik jinekolog Alp Nuhoğlu'nun son numarası, eşi Zeynep Tokuş'tan olan bebeğinin Fethullah Gülen tarafından iyileştirildiği haberini yaymak oldu. Bebeği 6,5 aylık doğurmak zorunda kalmışlardı. Amerika'da İhsan Kalkavan'la buluşup Alp Nuhoğlu da ünlü iş adamının yönlendirmesiyle Fethullah Hoca Efendi'nin huzuruna çıkmış. Ondan okunmuş bir altın almış ve solumayan bebeğinin bu sayede güçlendiğini açıklamış. Bir tıp adamından tıbba aykırı bir açıklama. Duyduğum kadarıyla Alp Nuhoğlu bu haberi basına bilinçli sızdırmış. Kendisinden bahsedilmesinden hoşlanan doktorlar arasında yer aldığı için bunu da bir PR çalışmasının devamı olarak aktarmış. 4 Aralık 2007 tarihli Vatan Gazetesi 1. sayfasında Nuh oğlunun tabip odası tarafından savunmasının isteneceğini yazmış. Bugüne kadar da pek çok kişi bir bilim adamının böylesi bir batıl inancın bayraktarlığını yapmasının yanlış olduğunu savundu. İyi hoş da ya Alp Nuh oğlu bu açıklamayı bilinçli yaptıysa? Düşünün, Fethullah Gülen cemaati milyonlarca insanı kapsayan bir hareket. Bu bir doktor için de bir iş adamı için de fethedilmesi gereken bir pazar anlamına gelebilir. Çeşitli meslek gruplarından insanların Fethullah ile yakınlaştıktan sonra kendi alanlarında büyüdüklerini, sivrildiklerini görüyoruz. Mesela o günlerde adı Sabah ihalesi için geçen ancak ihaleden çekildiğini açıklayan Akın İpek. Bundan birkaç sene öncesine kadar adını dahi duymadığımız biriydi. İpek defalarca Fethullah Gülen'e bağlılığını açıkladı ve bugün Sabah'ın talibi olabilecek kadar güçlü bir konuma geldi. Yahut dünyaya yayılan, Türkiye'nin turistik bölgelerine de damgasını vuran Rixos otellerinin sahibi iş adamı Fettah Tamince. Onun da adını birkaç sene öncesine kadar bilmiyorduk. Rixos bir anda büyüyünce Tamince de ortaya çıktı ve Fethullah Gülen'e yakınlığını anlattı. Futbol dünyasında da Fethullah ve cemaatine sırtını dayayan oyuncularımız yok mu? Müritlerinin kendilerini F tipi olarak tanımladığı bu hareket ekonomik alanlarda da çok güçlü. Yurt dışına yayılan yüzlerce okulun maliyetini Anadolu'dan iş adamlarının bağışları karşılıyor. Ve bu insanlar sorgusuz sualsiz harekete maddi katkıda bulunuyor. Milyonlarca dolarlık bir pazar bu. Dahası bu insanların da çocukları doğuyor ve Alp Nuhoğlu da yaptığı açıklamayla bir anlamda F tipinin yeni doktoru olmaya aday olduğunu söylemiyor mu? Her ne kadar tıp dünyası ayağa kalksa da tepkiler oluşsa da Alp Nuhoğlu'nun bundan hiçbir sıkıntısının olduğunu zannetmiyorum. Bilakis mükemmel bir reklam oldu onun için. Artık halk arasındaki imajı Fethullah Gülen'in tuttuğu doktor olarak kaldı. Uzun vadede belki de bunun maddi geri dönüşümünü görecek. Sadece sosyetik bebeklerin doğumunu sağlayan biri değil, dönemin rengine uygun bir jinekolog olarak da dolup taşacak randevu defteri. Cemaat bu haberleri olumlu okur, Nuh oğluna bizden biri unvanını verir hemen. Fethullah'ın yakınında olmak, ona yanaşmak bu dönemde özellikle güç anlamına geliyor. Belki de Nuh oğlunu da aldığı kokudan dolayı tebrik etmek gerekiyor. Bir ticari zeka örneği değil mi? Fethullah'ı iki kere kutlamak gerekiyor. Zira üfürüğünün reklamını yapacak en medyatik ismi bulup kendine ne nefesi var dedirttiği için. Ancak ortada garip bir durum var. Fethullah her önüne geleni üfleyerek iyileştiriyor da kendisinde şekerden kalp hastalığına, kalp hastalığından romatizmaya, romatizmadan prostata kadar birçok hastalık varken kendine şifa sağlayamaması biraz garip kaçmıyor mu? Ne demişler? Kelin merhem olsa önce kendi başına sürermiş. Sosyetik jinekolog Alp Nuhoğlu, Gülen Cemaati ile birlikte kurguladıkları senaryo sonucu, Fethullah'ın bir üflemeyle bebeğinin hayatını kurtardığının reklamı ile insanları yanıltırken, bu olaydan kazanacağı rantların hayalleriyle ellerini ovuşturuyordu. Nuhoğlu Gülen Cemaati ile beraber sahneye koydukları oyunla 9 aylık yolu 6,5 ay gibi kısa bir sürede alıp adeta ekspres hızıyla dünyaya gelen bebeğinin kendilerini ele vermesinden de kurtuluyorlar. Böylece bir taşla birçok kuşu vuruyorlardı. Ancak Alp Nuhoğlu daha Gülen'in üfleme esintileri sürerken bir başka üfleme sonucu eşinden oluyor ve ondan boşanmak zorunda kalıyordu. Nuh oğlunun bir defa daha üfletmek için Fethullah'ı araması da hiçbir fayda sağlamıyordu. Böylece Nuh oğlunun bebeğinin sağlığına kavuşması, reklamından duyduğu keyif de son buluyordu. 32. ayrımın sonu, sayfa 340.